Ayrım 23, sayfa 182. Bedir Savaşı. Zeyd, Mekke'nin en etkili ve İslam'a en karşı adamlarından biri olan Ebu Süfyan'ın idaresinde Suriye'den gelmekte olan kervanın yakınlaşmakta olduğunun duyulduğu o sabah yaşanan karmaşayı hiçbir zaman unutmayacaktı. Bu, her sene gıda ve eşya ile dolu olarak yola çıkan bir kervandı. Medine'ye karşı ticari ambargonun başlamasından bu yana Müslümanlar 8 kere kervanlara saldırarak durumlarını düzeltmeye çabalamışlarsa da hiçbir başarı elde edememişlerdi. O gün Hazreti Peygamber şafak ezanından az sonra kendisine kervanın yolu üzerindeki Bedir adı verilen bölgede kuyuların başında beklemeleri haberini getiren Cebrail'den bir mesaj almıştı. Yakalamak istiyorlarsa fazla zamanları yoktu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahanın uzak sınırındakileri beklemeden yakınındakilere hemen yola çıkma emri verdi. Şimşek hızıyla davranmak gerekmekteydi. Nitekim konu yalnızca mallara el koymak değildi. Ebu Süfyan teslim olursa onunla birlikte tüm Mekke şehri de teslim olurdu. Böylelikle de Müslümanları dinden caydırmaya zorlamak için öne sürülen bahaneler de son bulurdu. Ay takviminin 9. ayı olan Ramazan ayı başlayalı çok olmamıştı. Ve o yıldan itibaren de şafaktan güneşin batışına kadar bir ay süreyle oruç tutmaya başlanmıştı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İttika sahibi olmanız için sizlerden öncekilere farz kılınmış olduğu gibi sizlere de oruç farz kılınmıştır. Dipnot ittika, Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirme hasreti. Parantez içinde çevirenlerin notu. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden biri hasta ise yahut yolculuk ediyorsa orucunu daha sonraki günlere erteler. Oruç tutmaya gücü yetmeyenler ise her gün için bir yoksulu doyururlar. Kim içinden gelerek bir hayır yapsa o kendi iyiliğinedir. Fakat bilesiniz ki oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Parantez içinde 2/183-184. Müslümanların büyük bölümü sabah erkenden işlerini hallederek güneşin batmasıyla oruçlarını açmadan önce öğleden sonraki birkaç saat dinlenmeyi tercih etmekteydiler. Dolayısıyla da o gün vahada ortalıkta görünen pek kimse yoktu. Büyük çoğunluk hurmalıklara ve tarlalara gitmiş ve en verimli dönem olmasa da toplayabildiklerini toplamaya çalışmaktaydılar. Ama Zeyd ile Yezid, sahip oldukları küçük arazide hurmaların olgunlaşmasını beklemekten başka yapacakları bir iş olmadığından evdeydiler. Müezzinin askeri harekat için toplanılmasını bildiren çağrısı duyulunca Yezid, babası Sabit'in silahlarının bulunduğu eski sandığa koştu. Bazı kış akşamları Zeyd ile birlikte babalarının hatırasını yad etmek için oturup silahları temizler ve parlatırlardı. Nevvar, büyük oğlunun sandığa doğru gittiğini görünce ne olup bittiğini hemen anlasa da ona engel olmaya kalkışmadı. Eninde sonunda bu durumla karşılaşacağını bildiğinden kendisini hazırlamıştı. Aksine endişelere kapılmamak ister gibi evde bulunan az miktardaki gıdayla oğluna azık hazırlamaya başladı. Yezid, Zeyd'in de silahlara yanaşarak bir zırh giyeceğini düşünmemişti. Kardeşinin davranışını görünce annesine seslendi. Odaya gelen Nevar, endişeli bakışlarını görmezden gelerek hazırlığına devam eden oğluna, "Zeyd, henüz 12 yaşındasın," diye bağırdı. Zeyd, üstünden dökülen giysiyi düzeltmeye çalışarak, "Bakın, tam bana göre," diyordu. Yezid bu durum karşısında, "Haklısın," demek dışında başka şey söyleyemedi. Zeyd en sonunda, "Anneciğim, Hazreti Peygamber herkesin hazırlanması gerektiğini söyledi," dedi. Nevar o anın oğlu için ne denli önemli olduğunu anlıyor ama karşılaşacağı risklerin düşüncesini kabul edemiyordu. Ama sen daha çok gençsin. Üstelik senin için yalnızca bir kalkan var. Bir kılıç ya da miğfer bile yok. Türban Arapların miğferidir. Kılıca gelince birisinden ödünç alırım. Kalbindeki daralmaya rağmen ne var? İçin için çöl kadınlarına özgü o gururu duydu. Ve Zeyd'in kaderini Allah'a havale etmeye karar verdi. Böylece iki kardeş heyecanlarını saklamaya çalışarak hazırlıklarına devam ettiler. Beyaz entarilerinin üzerine örgülü zırhları giydiler. Yezid Zeyd'e babasının miğferini vermek istiyordu. Ama miğfer çocuğun başına büyük gelince kendisi kullanmayı tercih etti. Zeyd başına kendisine çok yakışan ve yaşını büyüten beyazlı ve yeşilli bir türban sardı. Hazreti Peygamber'in her zaman kullandığı türbanın bir benzeriydi bu. Azıklarını ve silahları deveye yüklerken Zeyd, "Kerime beni böyle görse acaba ne der?" diye düşünüyordu. Kardeşler tek bir deveyi, yaşlı Uhud'u paylaşmak zorundaydı. Ama toplanma alanına geldiklerinde en şanslılardan olduklarını gördüler. Nitekim askerlerin çoğu aynı hayvana 3 hatta 4 kişi olarak binmek durumundaydı. Ama kimse bu durumdan şikayetçi değildi. Her şey hazır olunca askerler artık inşaatı tamamlanmış olan Peygamberin mescidinin yani Mescid-i Nebevi'nin önünde Hazreti Peygamberin huzuruna geldiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinden beklemeden yola çıkma emri verdi. Kendisi de orduyu arkadan denetleyecekti. Zeyd, Hazreti Peygamber'in sakinliğini ve kararlılığını fark etmişti. Çağrısına yaklaşık 300 silahlı adam gelmişti. Aralarında muhacirler, evsiler ve hazreçliler bulunuyordu. Kervanı deniz yolunda yakalamak için kuzeydoğuya doğru yola koyuldular. Yolda Zeyd ve Yezid, katırının üzerinde ilerleyen yaşlı Muhayrık'a rastladılar. Yaşlı haham durumu duymuş ve bilgi edinmeye gelmişti. Musevilerle Müslümanlar arasındaki ilişkilerin iyi olmasına çabalamaktaydı. Sık sık Medine hepimizin, hepimiz İbrahim dolayısıyla kardeşiz. Herkes peygamberlerinden biri tarafından getirilen din yoluyla eninde sonunda Allah'a dönecek gibi cümleler kullanıyordu. Askerleri görünce Zeyd'i aramak için bakındı. Çocuğa çok bağlıydı ve özellikle Ebu Umame'nin ölümünden sonra hep yanında olmaya çalışıyordu. Zeyd bir ara kendisine imkan bulur bulmaz bir askeri harekata katılmak istediğini açıklamıştı. Ve Mekke, Vahaya savaş ilan ettiğinden beri bu olay Medineliler için en büyük fırsattı. Muhayrık iki kardeşi, "Şalom Sabit'in oğulları" diye selamladı. Zeyd sevinçle, "Aleyküm selam, bize katılır mısın?" diye cevap verdi. "Çöle sefere gitmek için artık yaşlıyım. Kış henüz bitmedi ve gece zavallı kemiklerim için fazla soğuk oluyor. Ama eğer düşmanlar Medine'ye kadar ilerlemeye cesaret edecek olursa, yanı başınızda kılıç sallayan ilk ben olurum." Zeyd bir an sessiz durdu. Ve Yezid bunu fırsat bilerek onu kendileriyle gelmemeye ikna etmeye çalıştı. Annesiyle hemfikirdi. Zeyd bir çarpışmaya katılmak için henüz çok küçüktü. Üstelik savaşa çok da uygun birisine benzemiyordu. Ama bunu açıkça dile getiremedi. Yezid hahama, "Kılıcımı senin için de çekerim. Herhalde Zeyd de aynısını yapar," dedi ve şüpheli bir havayla devam etti. "Tabii eğer çarpışmalar başlamadan bir tane bulabilirse." Muhayrık hemen Zeyd'in yüzünde beliren umutsuz ifadeyi fark etti. Bir an düşündü ve katırının eğri üzerinde dönerek arkasına asılı olan çıkından, Şam çeliğinden imal edilmiş, dikkatle bilenmiş, olağanüstü güzellikte bir pala çıkardı. "Benimkini al Zeyd, artık işe yaramıyor." Son derece eski ve iyi bakılmış olan silah, güneş ışınlarını ayna gibi yansıtacak kadar parlaktı. Zeyd'in ağzından engel olamadığı bir hayret nidası koptu. Yezid de bu korkunç ve değerli silaha hayran kalmış, kardeşinin arzusunu engellememeye karar vermişti. Çok şanslısın kardeşim. Artık ikimizi kimse yenemeyecek. Yezid sessizce Allah'ın kendilerini, özellikle de genç Zeyd'i koruması için dua etti. Çocuklar uzunca süre durup arkalarından bakan yaşlı Musevi ile vedalaştılar. Zeyd, hızlanması ve askerlerin gerisinde kalmaması için bir ıslıkla Uhud'a emir verdi. O sırada Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem savaşçıları özel bir düzene sokmaktaydı. Her bir çarpışma grubuna bir bayrak verdi. İlk bayrak beyazdı ve Mekke'den Medine'ye ilk göç eden genç Mus'ab'a verildi. İkinci bayrak siyah olan, İslam'a Vahad'a ilk kabul eden kumandan Sa'da teslim edildi. Üçüncü bayrak da siyahtı ve Mekke'nin İslam dinini kabul eden ilk insanlarından biri olan Hazreti Peygamber'in kuzeni Ali'ye emanet edildi. Ali aynı zamanda tüm Arabistan'ın en iyi cengaverlerinden biriydi. Sabit'in oğullarının da yer aldığı Beni Necar kabilesine ise arkayı korumak görevi verildi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafileyi Akik Vadisi'ne doğru sürdü. Hz. Peygamber bu vadiden bir melek kendisinden orada bir dua okumasını istemiş olduğundan mübarek vadi olarak söz etmekteydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerek bu seferin kutsal niteliğini vurgulamak ister gibiydi. Akik, koyu kırmızı, kuvars cinsi yarı değerli bir taş olup vadideki kayalardan bol miktarda çıkarılmaktaydı. Medinelilere göre bu taş, kadınların kalbine neşe, savaşa giden erkeklere de cesaret verirdi. Bu nedenle de mücevher, mühür ve tılsım yapımında kullanılırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin niyetinin Mekke'ye giden vahalı hacıların kutsal seferin giysisi olan beyaz kıyafetleri giydiği bir su havzası barındıran Zülhüleyfe'ye yönlenmek olduğu aşikardı. Zeyd hacca gitmemişti ama Mekke'den dönen hacıların görüntüsünden hep etkilenirdi. Nasıl da meleklere benzerlerdi. Zeyd bir gün onlar gibi olmayı, bir melek görmeyi istediği gibi istemekteydi. Gerekli düzenlemeleri yapan Hazreti Peygamber'in güzel siluetini izledi. Genç ya da yaşlı hiç kimse gözünü ondan ayıramazdı. Zira onlar için her bir ifadesi ve hareketi doğaüstü bir ilhamın meyvesiydi. Uygun bir alana geldiklerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem küçük orduyu saymaya başlayınca Zeyd'in düşünceleri bir anda dağılıverdi. Hayvanlar bile sayıldı. Yaklaşık 70 deve vardı. Her 4 kişiye bir deveden az düşmekteydi. Atlar yalnızca 2 taneydi ve keşif görevleri için yararlı olacaklardı. Adamlar birbirlerine paralel düzgün sıralar halinde dizildiler. Hz. Peygamber bu sefer de kendisine eşlik edecek herkesi tek tek tanımak istemekteydi. Her birine rahatlatıcı ve güven verici sözler sarf etti. Ama gene de daha öncekilere oranla daha zorlu olan bu harekatı başarabileceklerini ümit ettiğini de belirtmekten geri kalmadı. Hz. Peygamber Zeyd'in önünden geçerken çocuk kendisini tutamayıp "Allah'ın Resulü, kendimi sana adıyorum. Lütfen izin ver de senin bayrağının altında savaşayım." deyince Hz. Peygamber bir elini çocuğun omzuna koyarak hayranlık ve şefkat dolu bakışlarla baktı. Herkesin önünde Zeyd'i övdü ama bu sefer için çok küçük olduğunu belirtti. Diğer 4 çocuğun da kaderi Zeyd'inkiyle aynı oldu. Ama ebeveynlerinin müdahalesi sonunda aralarında en büyük ve olgun olanın kendisine eşlik etmesine izin verdi. Zeyd'in babası olmadığından kendisini savunan kimse çıkmamıştı. Gerçeği söylemek gerekirse, tombul yüzü, türbanından dağılmış asi bukleleri ve yanında neredeyse kendisinden bile uzun Muhayrık'ın palasıyla vahşi bir savaşçı görünümüne sahip olmadığı aşikardı. Yezid bile kardeşinin lehine konuşma cesareti bulamamıştı. Çocuklar kederle grubun gidişatını yavaşlatmamak için eşyalarını hızla toplayıp Medine'ye dönmek için ayrıldılar. İki kardeşin ancak kısa biçimde vedalaşacak vakti oldu. Zeyd, üzgün bir şekilde Yezid'in uzaklaşmasını seyretti. Sonra gözlerini gökte yükselmiş olan güneşe çevirdi. Yola çıkmanın heyecanından sonra kendisini boş, yetim ve hiçbir zaman olmadığı kadar yalnız hissediyordu. Yaşasaydı babasının nasıl da kendisine arka çıkacağını düşünerek kendi kendine "Ah babacığım, burada olmanı nasıl isterdim bir bilsen" diye tekrarlayıp duruyordu. "Eminim ki en önemli savaşçılardan biri olurdun ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ilerlerdin." Yaşasaydı Sabit'in iyi bir Müslüman olacağından da emindi. Zeyd bir şekilde toplum içinde babasının temsilcisi gibi hissederdi kendisini. Bir defasında dindar bir evladın dualarının ebeveynlerinin ruhlarının kurtulmasına yardım edeceğini duymuştu. O güne kadar babasının kendisine yardım etmesini hiç böyle şiddetle istememişti. Kendisi de onun için her fedakarlığı yapardı. Etrafına bakındı. Arazi çorak ve engebeliydi. Ama kendi hurmalarındaki Akul göleti pek de uzak sayılmazdı. Savaşma yaşında olmadığı söylenen diğer çocuklar çoktan Medine'ye doğru güney istikametinde yola koyulmuşlar, henüz erken olmasına rağmen kendilerine büyük gelen ağır savaş giysileri altında pişmiş ve terlemişlerdi. Zeyd onlara eve gitmelerini, kendisinin daha sonra geleceğini söyleyerek sola, gölete doğru saptı. Az sonra su yüzeyine konmuş bir grup göz alıcı turna kuşunun karşısına kıyıya çökmüştü bile. Çocuk askeri giysilerinden kurtularak sırf entarisiyle kaldı ve küçükken saatlerce yaptığı gibi ayaklarını suya soktu. Ancak o gün su yıkanmak için biraz fazla serindi. Ya da içi üşüyen kendisi miydi? O anda turna kuşlarına diğer her canlıdan daha yakın hissetmekteydi kendisini. Suya yalnızca uzun bacaklarının uç kısımlarını sokuyorlar ve arada bir de yiyecek aramak için hızla gagalarını daldırıyorlardı. Zeyd de dünyaya sadece bir uç noktasını daldırmış durumdaydı. Geri kalanı ise kuşlar gibi yer ve gök arasında asılı durmaktaydı. Tümüyle dalmak istediğinde sanki havasız kalmışçasına hızla geri çekilirken buluyordu kendisini. Acaba yaşam turnalar içinde bu denli zor muydu? Turnalar gibi başını ve boynunu kanatlarının altına saklamak istercesine belirsiz bir süre düşüncelere daldı. Akşam olmadan önce Nevvar oğlunu bulmaya geldiğinde onu bir palmiyenin altında kolları dizlerinin etrafında kıvrılmış halde buldu. Annesi diğer çocuklardan olan biteni öğrenmişti ve onu nerede bulacağını biliyordu. Eve hemen dönmediği için onu azarlamak yerine yanına oturdu. Oğlu içine kapanmış olduğu sessizlikten çıkarak "Yezid'den haber var mı?" diye sordu. Annesi kolunu omzuna atarak "Henüz yok oğlum, henüz yok" diye cevap verdi. Turnalar çoktan palmiyelerden yükseğe uçarak uzaklaşmışlardı. Zeyd, dünyaya yaptıkları kısa bir yolculuğun ardından gökyüzüne dönen meleklere benzetmişti kuşları. "İnşallah melekler Yezid'e yardım edebilirler," dedi. Zeyd'i eve götürmek üzere kaldıran Nevvar, "İnşallah seni de korurlar canım," dedi. Ayrım sonu. Sayfa 189.